Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcast'indesiniz. Bugün 2 Mayıs 2024 Perşembe. Ben Ümmü Hanatak. Bugün Yunus'u konuşacağız. Bizim Yunus'u. Her yıl malumunuzdur, Mayıs ayının ilk haftası Yunus Emre haftasıdır ve yapılan birçok etkinlikle Yunus Emre'nin hayatı, sözleri, sözlerinin yalınlığı, duruluğu, Türkçeyi ne kadar da güzel söylediği konuşulur, anlatılır. Peki ya bugün? Bugün Yunus Emre ne kadar anlaşılıyor, nasıl anlaşılıyor? Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Öğretim Üyesi ve Yunus Emre Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Kamil Sarıtaş konuğumuz. Ama önce Yunus Emre'nin kısaca hayatını, bilindiği kadarıyla hayatını özetlemek isterim. Yunus Emre'nin doğum tarihi tam olarak bilinmiyor. Ancak 13. yüzyılın ortalarıyla 14. yüzyılın ilk çeyreği arasında Anadolu'da yaşadığı biliniyor. Tapduk Emre'nin dervişi olarak yetişen Yunus Emre, Ahmet Yesevi ve dervişlerinin hikmetleriyle başlayan tekke şiiri geleneğini sürdürdü. İki eseri var, Risaletin Nusiye ve Divan. Tahmini olarak ise vefat yılı 1300'lü yılların ilk çeyreği olarak kayıtlarda fakat farklı farklı tarihler var. Evet, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Yunus Emre Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Kamil Sarıtaş konuğumuz olacak demiştik. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş buldum.
Yunus Emre dedik, Anadolu'nun manevi mimarı. Siz Yunus Emre'yi bugün nasıl anladığımızı, anlayabileceğimizi konuşalım demiştiniz. Tabii evet. Ki konuşalım ama önce sizden Yunus Emre'yi dinlesek hocam. Kimdir Yunus Emre? Ya da şöyle sorayım, Yunus Emre'yi Yunus Emre yapan neydi?
Evet, şimdi Yunus Emre'yi Yunus Emre yapan neydi dediğimizde aslında bütün düğüm orada. Çünkü 1341 yılından bu tarafa, yani vefat yılını eğer söylersek, Yunus Emre tanınıyor ve tanınırlığı da birazcık bütün köylerdeki insanların, sokaklarda yaşayan insanların veya Anadolu'da yaşayan bütün insanların evlerine girecek kadar yaşıyor. Yani bu ilahilerle, deyişlerle veya anlatılan hikayelerle yaşayan bir Yunus Emre var. Aslında Yunus Emre'yi Yunus Emre yapan şeylerin başında belki Yunus Emre'nin kattığı değerler var. Şimdi biz baktığımızda aslında Yunus Emre 13. yüzyılda, 14. yüzyılda yaşıyor ve Anadolu düşüncesi açısından, hayat açısından en zor yıllar. Yani Moğol saldırıları var, Haçlı saldırıları var ve insanlar belki bugünkü anlamda kıyaslanamayacak kadar ekonomik zorluklarla karşı karşıya, savaşlardan bıkmışlar, usanmışlar ve bu evrede bir Yunus Emre var. Ama aslında aynı zamanda bir Hacı Bektaş Veli var, bir Hacı Bayram Veli var, bir İbn Arabi var, Sadreddin Konevi var, Ahi Evran var, Tapduk Emre var. Şimdi bu dönemde gerçekten böyle toplumun bugüne kadar anılan temel taşları dediğimiz insanlar yaşıyor. Bunlardan bize göre en önemlilerinden birisi, evet, Yunus Emre. Şimdi Yunus Emre'ye baktığımızda aslında 1991 yılında sevgi yılı ilan edildi, biliyorsunuz, UNESCO tarafından. 2021 yılında da yine Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edildi. Bu ilanın altındaki sebep şuydu. Yunus, insanlığın birleştirici mayası, insanlığı sevgiye, saygıya, dostluğa, birlik ve beraberliğe çağıran bir insan. Böyle olunca Yunus Emre yılı ilan edilmesi her zaman için UNESCO tarafından bile bir sevinç ve iftihar meselesi. Çünkü bütün toplumları din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin birleştirici bir yerde ve insanlık her geçen gün, biz bilgi, teknoloji ve benzeri anlamda ne kadar çok gelişirsek gelişelim, her zaman Yunus Emre'ye daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü Yunus Emre'nin anlattığı, biraz önce kısaca saydım ama biraz sonra belki açımlayacağımız bu ahlaki özellikler, hani tabiri caizse Hazreti Adem'de ne kadar önemliyse bugün de aynı şekilde önemli, Yunus Emre de aynı şekilde önemliydi. Yani Yunus Emre insanlığın bitip tükenmeyecek değerlerine işaret etti ve bu nedenle de o değerler yaşadığı müddetçe de aslında Yunus Emre hep anılacak, zikredilecek ve bizimle birlikte onun fikirleri, düşünceleri tartışılmaya devam edecek. Şimdi Yunus Emre malumunuz iki tane eser ortaya koymuş. Bir divan dediğimiz, ki divanda bile şöyle bir anlatı var, biliyorsunuz. Hani 3000 tane şiiri varmış. İşte Sakarya Nehri'nin kıyısına Molla Kasım gelmiş. Bu şiirler olmaz diye yakmaya başlamış. 1000 tanesini suya atmış. 1000 tanesini işte yakmış. Derken elinde 1000 tanesi kaldığında Molla Kasım gelecek, senin şiirlerinle ilgili veya veya şöyle şöyle yapacak ifadesine rastlayınca Allah Allah diye durmuş diye bir anlatı vardır. Anlatının doğruluğundan ziyade aslında halk anlatısı burada şunu söyler. Yunus Emre hem gökyüzündeki kuşlara seslenir, hem akan ırmaklara, nehirlere seslenir, hem de kalan eserleriyle kıyamete kadar insanlara seslenecek. Yani aslında Yunus Emre evrensel dili bulmuş. Bu dünyada yaşayan varlıklar arasındaki o evrensel dili. Bu evrensel dili bulduğu için de insanlık aslında mesela belki Mustafa Tatlı Hoca'nın güzel bir tespiti vardır. Şöyle bir tespitte bulunur. Din açısından der ki işte Yunus Emre mezhep açısından Sünnidir ama meşrep açısından Alevidir gibi bir ifadede bulunur. Yani aslında bu insan bütün insanlığa sesleniyor. Her yönüyle, her ifadesiyle, her tarzıyla. Bu nedenle de mesela diyelim ki bir bize anlatılan işte dağdan odun getirme hikayesi vardı biliyorsunuz. 30 yıl, 40 yıl düzgün odun getirmiş derler. Aslında bize anlattığı Yunus Emre'yi Yunus Emre yapan değerlerden bir tanesi bu. Yani bizi insanlar görsün veya görmesin, nerede olursak olalım biz her zaman için ahlaklı olmak durumundayız. Yani ahlak bizim şiarımız ve vazgeçilmez özelliğimiz. Onu da nerede yapar Yunus Emre? Odunları düzgün yapmakta aslında bize gösterir. Sonra yine Yunus Emre yapan özelliklerden bir tanesi de şu. Tapduk Emre dediğimiz şeyhinin aslında gelip kapısına, eşiğine yattıktan sonra onun orada gelen bizim Yunus mu ifadesi vardır biliyorsunuz. Aslında o bizim Yunus olması. Yani bugün hangi tarz insanı sayarsanız sayın, bu işçidir, yöneticidir, alimdir, memurdur vesaire. Herkese sorduğunuzda bir Yunus Emre ile ilgili aslında böyle zihninde, gönlünde çok güzel bir şey uyanır. Mesela şimdi benim 10 yaşında Ali isimli bir çocuğum var, Muhammed Ali. Ali'nin şöyle bir ifadesi, işte Yunus Emre'nin resmini görmüş, fotoğrafını görmüş diyelim ki billboardlarda. Geldiğinde akşam bana diyor ki baba senin Yunus'u gördüm diyor. Şimdi artık hani öyle ki çocuk da hani Yunus bizim Yunus. Bizden bir Yunus. Çünkü dini anlatma tarzı o kadar güzeldir ki mesela bizim aslında Anadolu insanına ve Müslümanlara en güzel bıraktığı miraslardan birisi bu. Din dili. Yani sevgiye dayanan din dili, saygıya dayanan din dili, hoşgörüye dayanan din dili, samimiyete dayanan din dili. Yani aradaki münasebetimiz bu din dili ister istemez iletişimde de kendisini gösteriyor. Yani toplumda o zaman insanlar sadece dini anlatırken değil, yaşarken de bu özelliklere yani sevgi, saygı, samimiyet, hoşgörü, gönüller yapmak değil. Mesela ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için gönüller yapmaya geldim diyor. Mesela dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Şimdi burada dostun evinin gönüller olması yani aslında her insanda hakkı görmesi, hakkın tecelli ettiğine inanması ve bütün insanları değil aslında bütün varlığı 72 milleti bir dahi görmekten kastı da odur. Bütün varlığı hakkın tecellisi olarak görüp ona göre davranması bugün de aslında ihtiyaç duyduğumuz hususlardan bir tanesi. Yani ailede aslında buna ihtiyaç duyuyoruz biliyorsunuz. Yani eşler arasındaki iletişimde yani her şeyi ne kadar geliştirsek de boşanma oranları her gün fazlalaşıyor. Yani hangi sözleşmeyi çıkarırsak çıkaralım kadın cinayetlerini bir türlü durduramıyoruz. İşte ne bileyim Allah göstermesin ama çocuk cinayetlerini durduramıyoruz dünyada. Şu anda Gazze'de olanlara baktığımızda değil mi? Yani Gazze'de belki birçok savaşta ölmediği kadar çocuklar öldü ve şehit oldu. Şimdi bunların hepsinin aslında bir ilacı var. O da gönüller yapmak ve sevgiyle davranmak. Bunu aslında sadece hani UNESCO bunun farkında sadece Müslümanlar değil. Aslında bu dile bütün insanlık ihtiyaç duyuyor ve bütün insanlığın bu dili kullanmaya, bu dilin arkasında olmaya ihtiyacı var.
Hocam mesela sevgi diyoruz, saygı, hoşgörü, doğruluk bunlar bizim Yunus'un söyledikleri.
Evet.
Buradan bahsediyor kanaatten, cömertlikten, fedakarlıktan, Allah sevgisinden, gönül yapmaktan bahsediyor. Dünyayı böyle bir güzelleştirme, dünyaya çeki düzen verme listesi hazırlayın dense herhalde bunlar olurdu.
Evet. Yani şöyle ilk 10 madde mesela diyelim ki hani bütün insanlara bir anket yapılsa da dense ki hani dünyayı nasıl güzelleştirebiliriz dese aslında Yunus'un verdiği reçetelerin dışında bir reçete çıkmaz. Aslında bu Mevlana'nın verdiği reçeteler dışında da bir reçete çıkmaz. İşte Hacı Bektaş Veli'nin verdiği reçeteler dışında da. Çünkü zaten meselemiz o. Yani Bu 13-14. yüzyılda yaşayan bu büyük şahsiyetler aslında bize bir taraftan da müthiş bir bakış açısı bıraktılar, felsefe bıraktılar. Yani biz mesela bugün Yunus Emre'yi anlatırken işte öyle anlatıyoruz. Yunus Emre bizim dilimiz, çünkü edebiyat dilini kuran o, Türk İslam edebiyatını kuran o, halk edebiyatının kurucusu o ve bu dili oluşturan kişi de o. Böylelikle aslında bir edebiyatı oluşturmuş. İki, bizim bir Allah'la aramızdaki irtibatın nasıl olması gerektiğine dair bir anlam dünyası örgülemiş. Yani biz aslında Allah'ı nasıl tanıyacağız? İşte gönül çalabın tahtı, çalap gönüle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise diyecek ve gönül üzerinden bir Allah anlayışı inşa edecek. Aslında bugün her insanın, düşünün değil mi? Yani her insanlar bugün psikologlara gidiyor, psikiyatrilere gidiyor ve benzeri şeyler, travma çözme programlarına gidiyorlar ama yine de aslında Yunus Emre'nin anlattığı şeylere yaklaşamıyoruz. Çünkü Yunus Emre bize bir taraftan Allah'la varoluş ilişkimizi nasıl kurulacağımızı, sonra insanlarla aramızdaki ilişki tarzını nasıl kuracağımızı gösteriyor ki mesela şöyle düşünün, hepimiz anlamlıyız. Hepimiz değerliyiz çünkü Hakk'ın tecellisiyiz. Bu anlamda dışarıdaki herhangi bir işte affedersiniz ama bir köpekle, bir kedinin, bir benim, haşa ontolojik olarak hepimizi eşitlemiyoruz ama eşitlemesek bile bütün varlıklar kendi hayat serüveni içerisinde çok değerli ve anlamlı. Yunus da aslında bunu anlattığı için biz Yunus'u okuduğumuzda bütün insanlar kendisini Yunus'ta buluyor. Kendisini bulması itibariyle de kendi anlamını keşfediyor. Bazen aslında şöyle diyoruz, biz Yunus'u mu keşfetmeliyiz yoksa Yunus'u keşfetmeye çalışırken Yunus'taki özü, beni, kendi özü dediğimiz kavramı, hani kendi özünü bilmeyi keşfedip aslında biz kendimize Yunus'tan kendimize mi döneceğiz? Mesele sanki o. Hani Yunus'u okumak, Yunus'ta kalmak ama Yunus'ta kalarak kendimiz olmak serüvenimiz var. E bunu da kimle yapabiliyoruz? Böyle rol, model, şahsiyetler bize örnek olmuşlar ve bir anlamda gerçekten bu yolculuğu yapmışlar ve biz de orada kendimizi bulmak itibariyle de kendimizi değerli hissediyoruz. Yunus Emre, evet burada Mihalıçık'ta Yunus Emre dediğimiz yerde metfun ama makamlarına baktığımızda Türkiye'nin, bırakın Azerbaycan'da ve Balkanlar'da bile makamları var değil mi? Yani hatta biraz daha Ahmet İnan hocamın tespitiyle diyor ki Sandıklılıyım diyor. Küçük çocukken diyor işte böyle hani Yunus Emre ilahileri falan söyleriz. Bir müddet sonra Sandıklı'ya gittim. Yunus Emre'nin şeyini yapmışlar diyor. Makamını yapmışlar. Bizim Sandıklı'ya da yakışır diyor. Şimdi aslında söylemek istediği şu. Ya bizim aslında Yunus Emre'yi Anadolu'daki bütün köyler, beldeler, ilçeler her yer yaşatıyor. Her yer yaşattığı için de Yunus Emre'nin her yerde makamının olması gayet doğal ve olması da belki gerekiyor. Bu anlamda zaten insanlar hiç tartışmamış. Yani burada niye Yunus Emre işte makamı var? Olur. Çünkü niye? Yunus Emre'nin makamının olması şu demek aslında. Bizim Yunus'u yaşatmaya devam ediyoruz. Hangi Yunus? Gönül Yunus'u, Allah'a aşkla bağlanan Yunus, insanlar arasındaki ahlaki özellikleri en ön plana çıkaran Yunus ve özellikle de kendini bilmek dedim. Hani ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsin, yani nice okumaktır diyor şimdi. O zaman biz kendimizi biliyoruz. Kendimizi bildikten sonra yaratanı biliyoruz. Yaratanı bildikten sonra aslında bütün varlığı oradan bilmeye çalışıyoruz ve böylece evrenin o güzel dilini çözümlemeye çalışıyoruz. Ve bu da bizim için biliyorsunuz hepimizin böyle bir anlam arayışı var, anlam yolculuğu var. Aslında Yunus da bize bugünkü belki adını sayabileceğimiz belki birçok psikologdan, birçok belki mutasavvıftan daha fazla bu anlamda bize yardımcı olmuş.
Evet hocam, Yunus Emre'nin Eskişehir'de bulunmasının büyük bir şans olduğunu
Evet.
söylediniz ve kentin bunu iyi değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorsunuz.
Evet.
O zaman sorayım, Yunus Emre Araştırma Merkezi bu anlamda neler yapıyor? Biraz da ondan bahsedelim mi hocam?
Evet, ya şöyle Yunus Emre ile ilgili biz özellikle burada liselerde, ortaokullarda Yunus Emre ile ilgili hani öğrencilerimizin, gençlerimizin tanıması adına çeşitli programlar yapıyoruz. İşte mesela diyelim ki haftaya inşallah burada bir Proje İmam Lisesi'nde bir Yunus Emre ile ilgili bir konuşma yapacağız. Bazen online programlar yapıyoruz. Diğer mesela diyelim ki işte ya bizi tanıyan, bilen öğrenciler böyle Zoom üzerinden derslere girdiğimiz var. Derslere giriyoruz ki orada Yunus Emre'yi anlatıyoruz. Yunus Emre ile ilgili Eskişehir'de Eskişehir'e ait bir kitap çıkardık. Osman Gazi Üniversitesi yayınları içerisinde. Çeşitli işte diyelim ki bu hafta değil ama önümüzdeki hafta inşallah bir üniversitemize program yapacağız. Yunus Emre'nin ilahileri ve deyişlerini seslendiren bir Ömer Faruk hocamla birlikte bir dinleti sunmaya çalışacağız. Aralarda yine Yunus Emre'nin konuşmaları yapılacak. Bu sene değil ama şimdiye kadar onları da yaptık. Yani televizyonlara çıkarak yerel televizyonlarda programlar yaptık Yunus Emre ile ilgili. Sonra Yunus Emre ile ilgili yine buradaki tasavvuf derslerimizde ve İslam felsefesi derslerimizde özellikle İlahiyat Fakültesi öğrencilerimiz açısından Eskişehir'de ilahiyatı bitirmişseniz Yunus Emre ile ilgili bir farkındalık kazanırsınız. Yunus Emre'nin sizin üzerinizde bir etkisi olur. Bu anlamda da çeşitli faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki insanın gönlü istiyor ki bu Türkiye çapında olsun ve Yunus Emre enstitüleri var biliyorsunuz böyle yurt dışındaki ülkelerde, Belçika'da, Hollanda'da ve benzeri yerlerde. Onlar aracılığıyla da Yunus Emre'yi daha çok ne kadar anlatabiliriz? Çünkü şöyle bir tespit var. Yunus Emre'yi anlattığımız aslında biz bir kendimizi anlatmış oluyoruz. Yani kendi halkımızı ve düşünce dünyamızı anlatıyoruz. İki, ideallerimizi anlatıyoruz. O zaman Yunus Emre'yi anlatmak aslında bir sıradan bir kişiyi anlatmak değil. Bugün Türk İslam düşüncesinin ideallerini anlatmak anlamına geliyor.
Yunus Emre'yi bugün anlamaktan da bahsediyoruz. Görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. TRT'nin bir de dizisi var, Yunus Emre dizisi.
Evet.
Nasıl biliyorsunuz o diziyi?
Yani şöyle evet ben mesela bazı bölümleri bizim Yunus'a ait, bazıları Bursalı Yunus'a ait, Aşık Yunus'a ait ama yine de Türkiye'de böyle tasavvuf düşüncesini, tasavvuf felsefesini anlatan en güzel dizilerden bir tanesiydi. Ve oradaki oyuncularımız da çok güzel, Tapduk Emre başta olmak üzere gerçekten çok güzel bu işin hakkını vererek oynadılar. Ben kendi çocuğumla bile birlikte en az 2-3 defa baştan sona kadar bu diziyi izledik. Hani her zaman da aslında izlenmeye değer bir dizi olarak karşımızda duruyor.
Hocam diziyi sordum. O zaman bir de dizi sorayım. Ne dersiniz?
Evet.
Yunus Emre'nin sizin için en akılda kalıcı, sizin sıkça tekrarladığınız, çok kıymetli bulduğunuz bir dizeleri bizimle paylaşır mısınız?
Ya şöyle ben iki dize paylaşayım.
Lütfen hocam.
Birisi ben gelmedim dava için, benim işim Sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Yani hani bizim bu dünyadaki amacımızı belirten bir dize. Bir de bugün için aslında çok da önemli olan bazen hani siyasi, ideolojik ve benzeri tartışmalarla kendimizi kaybettiğimizde hep aklıma gelen dize. O da şu, Gönül Çalab'ın tahtı. Çalap gönüle baktı, buradaki Çalap Tanrı. İki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise.
Evet.
Bu nedenle Yunus Emre gibi gönüller yapma dileğiyle inşallah.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.
Ben
Çok
de teşekkür ederim. Sağ olasınız. Görüşmek üzere inşallah.
Bir Bakışta podcast'ini dinlediniz. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Öğretim Üyesi ve Yunus Emre Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Kamil Sarıtaş konuğumuzdu. Yunus Emre'yi konuştuk. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.